Ayrım 54, Aptallar Erken Ölür. Mario Puzo, sayfa 517. Charlie bu arada bir araba ve birkaç da binek atı sahibi olmuştu. Bir dairesini kiralamakta olduğu evin tamamını satın almış, parasını da Callie'ye emanet etmişti. Callie onun için bir bankada emanet hesabı açtırmış, vergi işlerini kendi muhasebecisine vermiş ve bir gelir kaynağı gösterebilmesi için de kızı otelin bordrosuna aldırmıştı. Kızdan tek bir kuruş bile almamıştı. Yalnız birkaç yıllık bir süre içinde Charlie Brown Vegas'ta ne kadar sözü geçen kumarhane müdürü varsa hepsini ve otel sahiplerinden de bazılarını düzmüştü. Texas'tan, New York'tan, Los Angeles'tan gelen büyük kumarbazlarla yatıp kalkmıştı. Callie şimdi de onu Fumiro'nun üstüne salmayı düşünüyordu. Ama fikrini Gronwelt'e açtığında Gronwelt herhangi bir neden belirtmeden "Hayır, Fumiro olmaz" dedi. Callie nedenini sorunca "O kızda güvenemediğim bir şey var. En büyük müşterilerimizle rizikoya girme" dedi. Callie de kabullendi bu yargısını. Callie'nin Charlie Brown ile elde ettiği en büyük başarı Las Vegas'taki federal yargıç Brinaka oldu. Randevuları Callie ayarlıyordu. Charlie otelin odalarından birinde bekliyor, yargıç Callie'nin dairesinin arka kapısından girip Charlie'nin odasına geçiyordu. Her hafta aksatmadan geliyordu yargıç. Callie ondan bazı iyilikler istemeye başladığında ikisi de hesabı biliyorlardı. Callie aynı dümeni Talih Oyunları Komisyonu'nun bir üyesiyle de çevirdi ve yine Charlie'nin özellikleri sayesinde yürüdü işler. Sevecen masumluğu, nefis vücudu sayesinde. Onunla beraber olmak büyük zevkti. Yargıç Brinaka onu tatilde balık avına çıktığında beraberinde götürürdü. Bazı bankacılar iş seyahatlerinde yanlarına alırlardı. Meşgul olmadıkları saatlerde sevişmek için. Onlar meşgulken Charlie alışverişe çıkar, zevklendiklerinde de altlarına yatardı. Okşayıcı sözlerle iltifatlar edilmesi falan gerekmezdi ona ve yalnızca alışveriş için para alırdı. Beraber olduğu erkeği aşık olduğuna, onunla beraber olmaktan ve sevişmekten müthiş zevk aldığına inandırabiliyordu, hem de hiçbir talepte bulunmadan. Ona ya da Callie'ye bir telefon yeterliydi. Charlie'nin tek sorunu evinde çok pasaklı olmasıydı. Bir süre sonra Salt Lake City'den arkadaşı Sarah da yanına gelmiş ve Callie onu da bir süre eğittikten sonra dışarı salıvermişti. Arada sırada evlerine gittiğinde içerisinin dağınıklığına ve kirliliğine kızıp dururdu Callie. Hele bir sabah mutfağın haline öyle sinirlenmişti ki ikisini de yataktan çekip çıkardığı gibi etrafı derleyip toplamaya koşmuştu. Lavabodaki kararmış tencereleri ovdurmuş, pencerelere yeni temiz perdeler taktırtmıştı. Kızlar surat asa asa yapmışlardı dediklerini ama sonra ikisini de akşam yemeğe çıkardığına öylesine sevecen davranmışlardı ki o gece üçü birlikte soluğu Callie'nin yatak odasında almışlardı. Charlie Vegas'ın düşlerdeki kızıydı ama Callie'nin ona en çok ihtiyacı olduğu sırada Osano ile birlikte ortadan kayboldu. Callie hiçbir zaman anlayamadı bunun nedenini. Döndüğünde hiçbir şey değişmemişti. Fakat Callie, Osano çağırdığı an Charlie'nin Vegas'ı bırakıp gideceğini biliyordu. Callie uzun bir süre Gronwelt'in sadık sağ kolu olarak çalıştı, sonra Gronwelt'in yerine oturmayı düşünmeye başladı. İhanet tohumları Callie'ye Zanado Oteli ve kumarhanesinden 10 puanlık hisse verilmesiyle ekilmişti ilk kez. Brownwelt'in dairesindeki bir toplantıda Johnny Santadio ile tanışmıştı Callie. Santadio 40 yaşlarında ağırbaşlı fakat zarif, İngiliz tarzı giyinen bir adamdı. Asker gibi dimdik bir duruşu olan Santadio, West Point Askeri Akademisi'nde 4 yıl okumuştu. New York'un büyük mafya şeflerinden olan babası siyasal çevrelerdeki nüfuzunu kullanarak oğlu Johnny'nin akademiye girmesini sağlamıştı. Baba oğul vatansever kişilerdi, ta ki baba kongre önünde ifade vermeye çağrılana kadar. Baba Santadio ortadan kaybolunca FBI oğlunu rehin alıp şantaj yaparak ortaya çıkarmıştı adamı. Baba Santana diyor kongrede, soruşturma komitesi önünde ifade vermesine verdi sonunda. Ama oğlu da West Point'ten istifa etti. Dipnot, West Point Birleşik Devletler Askeri Akademisi. Johnny Santana diyor hayatında hiçbir suçtan dolayı mahkemeye verilmiş ya da hüküm giymiş değildi. Hiçbir zaman tutuklanmamıştı. Fakat Salt babasının oğlu olmasından ötürü Nevada Talih Oyunları Komisyonu Zanada Oteli'nde hisse sahibi olmasını önlemişti. Johnny Santana diyor etkilemişti Callie'yi. Sakin tavırlı, iyi konuşan, hatta eski bir Kuzeyli ailesinin Ivy League mezunu mensuplarından gibi havalı bir adamdı. Dipnot, Ivy League, Amerika'nın en kalburüstü yüksekokullarını oluşturan 8 üniversitenin meydana getirdiği grup. Harvard, Yale, Princeton, Dartmouth, University of Pennsylvania, Cornell, Brown, Columbia. Görünüşü hiç de İtalyana benzemiyordu. Odada yalnız 3 kişiydiler ve konuyu Gronwell açtı. "Otelde birkaç puanlık hissen olmasını ister miydin?" diye sordu Callie'ye. "Tabii," dedi Kalli, "size markörümü vereyim." Johnny Santana diyor gülümsedi. Nazik, hatta tatlılığa varan bir gülümseyişti. Gronwelt'in hakkında söylediklerinden çok sağlam karakterde biri olduğunu anlaşılıyor. Onun için senin alacağın hisselerin karşılığını ben yatıracağım. Anında anlamıştı durumu Kalli. Santana diyor paravan olarak hisse sahibi edilecekti. "Benim için sakıncası yok," dedi. Santana diyor, "komisyondan ruhsat alabilecek kadar temiz mi sicilin?" diye sordu. "Tabii," dedi Kalli, "yeter ki karı düzmeyi yasaklayan bir yasa olmasın bu arada." Bu kez gülümsemedi Santana diyor, Kalli'nin sözünü bitirmesini bekledi ve sonra konuştu. "Hisselerin karşılığı olan parayı sana borç olarak vereceğim. Sen de bana karşılığında %6 faizli bir senet imzalayacaksın ve bonolarını gerçekten ödeyeceksin. Yalnız bu faizi ödemekle hiçbir şey kaybetmeyeceğini de sana temin ederim. Anlıyorsun değil mi?" Kalli, "Tamam," dedi. "Bu yaptığımız tamamen yasalara uygun bir iştir Kalli," dedi Gronwald. "Bunu iyice anlamanı istiyorum. Yalnız Santana diyor da senin senedinin bulunduğunu kimsenin bilmemesi gerekir. Sırf bu yüzden seni bizim ruhsatnamemizden sildirebilir komisyon." "Anlıyorum," dedi Kalli. "Peki ama ya bana bir şey olursa? Yani bir arabanın altında kalır ya da uçağın düşerse, bunu düşündünüz mü? O zaman nasıl alacak Santana diyor hisselerini?" Gronwald gülümseyerek sırtını sıvazlayan Kalli'nin, "Şimdiye kadar sana bir baba gibi davrandım değil mi?" dedi. "Gerçekten öyle," dedi Kalli içtenlikle. "Doğru söylüyordu." Sesindeki içtenliğin Santana diyor'un hoşuna gittiğini fark etti. "O halde," dedi Gronwald, "sen de vasiyetnameni yazıp hisselerini bana bırakırsın. Sana bir şey olursa Santana diyor hisseleri ya da parayı geri alabileceğini bilecektir böylece. Tamam mı Johnny?" Johnny Santana diyor başıyla onayladı. Sonra laf arasında sordu Kalli'ye. "Şu ruhsatnameye adımın geçebilmesi için bir yol var mı acaba? Babama karşın Talih Oyunları Komisyonu bana izin verebilir mi dersin?" Kalli komisyon üyelerinden birini elde ettiğini Gronwelt'in Santana diyor ya söylemiş bulunduğunu anladı. "Zor iş," dedi Kalli. "Hayli zaman alır ve pahalıya patlar." "Ne kadar zaman alır?" diye sordu Santana diyor. "Birkaç yıl," dedi Kalli. "Doğrudan doğruya ruhsatnameye adınızın işlenmesini istiyorsunuz değil mi?" "Öyle," dedi Santana diyor. "Peki komisyon hakkınızda soruşturma yaptığında herhangi bir şey bulabilir mi?" "Babamın oğlu olduğumdan başka hiçbir şey bulamazlar," dedi Santana diyor. "Ve FBI ile New York polisinin dosyalarında bir sürü rapor ve söylenti. Dedikodu, kanıt manıt yok." "Komisyonun size red cevabı vermesi için bu kadarı yeterlidir," dedi Kalli. "Biliyorum," dedi Santana diyor. "Bunun için yardımına ihtiyacım var zaten." "Bir denerim," dedi Kalli. Gronwald, "oldu," dedi. "Kalli, sen vasiyetnameni çıkarmak için benim avukatıma gidersin. Bir nüshası da bana gelir böylece. Bay Santana diyor ile geri kalan ayrıntıları hallederiz biz." Bundan sonra Santana diyor Kalli ile el sıkışmış ve Kalli yanlarından ayrılmıştı. Bundan bir yıl sonra ilk krizini geçirdi Gromberg ve o hastanedeyken Santadio Vegas'a gelip Kalli ile görüştü. Kalli Santadio'ya Gronwelt'in iyileşip işinin başına döneceğine ve kendisinin de komisyondaki işi halletmek için çalışmaya devam ettiğine dair güvence verdi. O zaman Santadio, ''Senin elindeki %10 kumarhanedeki tek çıkarım değil benim.'' dedi Kalli'ye. ''Zanadu'da hisseleri olan başka arkadaşlarım da var. Bu krizden sonra Gronwelt'in oteli yönetip yönetemeyeceği konusunda hayli kaygılıyız. Onun için durumu iyi anlamanı istiyorum. Gronwelt'e karşı çok büyük saygım var. Eğer otelin işlerini yürütebilirse mesele yok. Ama altından kalkamaz da işler ters gitmeye başlarsa bana haber vermeni istiyorum.'' O anda Kalli, Gronwelt'i sonuna kadar sadık kalmak ile kendi geleceğini düşünmek arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı ve salt içgüdüsüyle hareket etti. ''Olur.'' dedi Santadio'ya. ''Yalnızca sizin ve benim çıkarlarımız için değil, aynı zamanda Bay Gronwelt'in de iyiliği için.'' Santadio gülümsedi. ''Gronwelt büyük adam.'' dedi. ''Onun için yapabileceğim bir şey varsa yapmak isterim muhakkak ki. Fakat otelin tepe taklak gitmesi hiçbirimizin işine yaramaz.'' ''Tamamdır.'' dedi Kalli. ''Size haber veririm.'' Gronwelt hastaneden çıktığında tamamen iyileşmiş görünüyordu. Kalli yine talimatı doğrudan doğruya ondan almaya devam etti. Ne var ki 6 ay kadar geçtikten sonra Gronwelt'in oteli yönetecek güçten artık yoksun olduğunu gördü ve Johnny Santadio'ya haber verdi. Santadio uçağa atlayıp geldi, Gronwelt ile görüştü. Oteldeki hisselerini satıp yönetimi bir başkasına devretmeyi düşünüp düşünmediğini sordu. Hayli zayıflamış olan Gronwelt sessizce oturuyordu koltuğunda. Kalli ile Santadio'ya baktı. ''Ne demek istediğini anlıyorum.'' dedi Santadio'ya. ''Fakat zamanla işimi yürütecek hale gelirim sanıyorum. Şöyle diyeyim sana, eğer 6 ay sonra hala iyi hissetmezsem kendimi önerdiğin gibi davranırım ve tabii ki hisselerimi ilk teklif edeceğim de sen olursun, oldu mu Johnny?'' ''Oldu.'' dedi Johnny. ''Bilirsin ki sana herkesten fazla güvenim var ve yeteneğinden hiçbir kuşkum yok. 6 ayda işi başarabileceğini söylüyorsan sana inanırım. 6 ay sonra yine olmazsa işi bırakacağını söylüyorsan yine inanırım. Her şey gönlünce olsun.'' Ve böylece sona ermişti toplantı. Yalnız o gece Kalli Santadio'ya geçirmeye havalanına gittiğinde Santadio işlere dikkat et dedi. ''Olan bitenden haberdar et beni. Eğer sahiden kötülerse bekleyecek halimiz yok.'' İşte o günlerdeydi ki Kalli ihanet tasarılarına bir ara vermek zorunda kaldı. Çünkü Gronwelt 6 aylık süre içinde gerçekten iyileşmiş, işleri daha denetimine almıştı. Ne var ki Kalli'nin Santadio'ya verdiği raporlar bunu belirtmiyordu. Santadio'ya verdiği son tavsiye Gronwelt'in uzaklaştırılmasıydı. Üstünden bir ay geçmemişti ki Santadio'nun şerit boyundaki otellerden birinde masa komiserliği yapan yeğeni, vergi kaçırmak ve sahtekarlık suçlarından federal büyük jüri tarafından mahkemeye verildi. Johnny Santadio, Gronwelt ile görüşmek için Vegas'a geldi. Görüşmeleri güya yeğenine yardım etmenin yollarını araştırmak amacını taşıyordu. Ama Santadio bambaşka bir konuyla başladı. ''Daha 3 ay kadar zamanın var.'' dedi Gronwelt'e. ''Hisselerini bana satmak konusunda bir karara vardın mı?'' Gronwelt Kalli'ye baktı. Yüzü biraz hüzünlü, biraz yorgun gözüktü Kalli'ye. Sonra Santadio'ya döndü Gronwelt ve ''Sen ne diyorsun?'' dedi. ''Santadio, beni daha çok senin sıhhatin ve otelin durumu ilgilendirir.'' dedi. ''Bana kalırsa bu iş artık sana fazla ağır gelmeye başlamıştır.'' derim. Gronwelt içini çekti. ''Haklısın galiba.'' dedi. ''İyice bir düşüneyim de. Zaten gelecek hafta doktorumu görecektim. Bana vereceği rapor ben ne dersem diyeyim işimi güçleştirecek benim. Peki ama senin yeğenin ne olacak? Yapabileceğimiz bir şey var mı?'' Kalli ilk kez kızgın görüyordu Santadio'yu. ''Öyle bir enayilik ki, öyle enayice ve gereksiz bir iş ki yaptı. Hani deliye tıksalar umurumda değil. Ama hüküm giyerse adıma yeni bir leke daha sürülmüş olacak. Herkes onun arkasında benim olduğumu ya da bu dümende parmağım bulunduğunu sanacak. Buraya yardım etmeye geldim ama doğrusunu istersen hiçbir fikrim yok şu anda. Gromwell ilgilenmişti. O kadar da umutsuz değiliz canım dedi. Bizim Kalli davaya bakacak olan federal yargıcı kafa kola almış zaten. Ne dersin Kalli? Yargıç Brianka hala avucunun içinde sayılır değil mi? Kalli bu işteki avantajını düşündü. Yargıca bu işi yaptırmak zor olacaktı biraz. Ama gerekirse bu riske girmeye zorlayacaktı yargıcı. Tehlikeli bir işti ama alacağı ödüle değebilirdi. Santa diyor ya, bu iyiliği yaparsa o da Gronwald hisselerini sattıktan sonra otelin yönetimini muhakkak Kalli'ye bırakırdı. Durumu güçlenmiş olurdu böylece. Zanadu'nun hakimi olacaktı. Kalli Santa diyor ya gayet dikkatli baktı ve gayet ciddi, gayet içten bir sesle çok zor olacak ve hayli pahalıya patlayacak. Ama bu iş sizin için bu kadar önemliyse Bay Santa diyor, yeğeninizin hapse girmeyeceğine söz verebilirim dedi. Yani beraat mı edecek diyorsun? Hayır, o kadarını garanti edemem dedi Kalli. Belki iş oraya varmaz da ama eğer suçlu bulunursa cezasının tecil edilmesini temin edebilirim. Ayrıca yargıcın yeğeninizi beraat ettirecek şekilde mahkemeyi yürütüp jüriye telkinde bulunması da pekala mümkündür. Çok iyi olurdu o zaman dedi Santa diyor, hararetle elini sıktı. Benim için bu iyiliği yaparsan dile benden ne dilersen. Ve birden aralarına girmişti Gromwell. İkisinin kenetli elleri üzerine koymuştu elini, onları kutsar gibi. Harika dedi Gromwell. Tüm sorunları hallettik. Şimdi çıkıp iyi bir yemek yiyelim ve kutlayalım bunu. Bir hafta sonra Gromwell Kalli'yi bürosuna çağırdı. Doktorum işi bırakmamı öğütlüyor dedi. Fakat ayrılmadan önce bir şey denemek istiyorum. Bankama, çek hesabıma 1 milyon dolar geçmeleri için talimat verdim. Diğer kumarhanelerde bir talimi denemek istiyorum. Milyonu tamamen kaybedene ya da ikimisine çıkarana kadar oynayacağım. Sen de benimle gel. Kalli kulaklarına inanamıyordu. Yani şansa karşı mı geleceksiniz? Bir kez daha denemek istiyorum dedi Gromwell. Gençliğimde çok iyi bir oyuncuydum. Eğer bu dünyada şans yüzdelerini alt edecek birisi varsa o da benim. Eğer ben de alt edemezsem kimse edemez demektir. Hem iyi vakit geçiririz canım. Bir milyonu da gözden çıkarabilirim nasılsa. Kalli şaşırmıştı. Gronwelt'i bildi bileli şans hesaplarına olan inancı hiç sarsılmamıştı. Bir keresinde Zanadu Oteli'ndeki zar masaları 3 ay boyunca sürekli para kaybetmişti. Oyuncular ceplerini dolduruyorlardı. Kalli bir dümen çevrildiğinden emindi. Zar masalarına bakan personelin tümünü işten kovmuş, Gronwelt de zarları laboratuvarlarda inceletmişti. Hiçbir şeyin yararı olmamıştı. Kalli ile kumarhane müdürü birisinin zarların yuvarlanışını uzaktan kontrol eden yeni bir aygıt icat edip burada kullandığından emindiler. Başka bir açıklama yolu yoktu bu durumun. Bir tek Gronwelt'in inancı sarsılmamıştı. Merak etmeyin demişti. Yüzdeler sonunda kendilerini gösterecekler. Ve gerçekten de 3 ay sonra zarlar tam tersine yuvarlanmaya başlamış, zar masalar 3 ay süreyle aralıksız para kazanmıştı kumarhane hesabına. Yıl sonunda denge sağlanmıştı. Gronwald olayı kutlamak için Kalli ile kadeh tokuştururken, ''Dünyada her şeye karşı inancını yitirebilirsin. Din ve tanrı olsun, kadın ve aşk olsun, iyi ve kötü olsun ya da savaş ve barış olsun. Ne olursa olsun.'' Ama şansın yüzdeleri hiç şaşmadan daima aynı sonucu getirecektir. Gronwelt'in masalarda talihini denediği o hafta boyunca bu sözler hiç aklından çıkmadı Kalli'nin. Hayatında gördüğü en iyi kumarbazdı Gronwelt. Zar masasında kumarhanenin şansını asgariye düşüren bütün oyunlara giriyor, talihin gelgitini kahin gibi hemen taraf değiştiriyordu. İyi gelmeye başlayınca her oyunda en yükseğe kadar çıkarıyordu bahsini. Bakara'da kutunun ne zaman kasaya, ne zaman oyuncuya geçeceğinin kokusunu alıyor, kazanan tarafta seyrediyordu. 21'de ise kağıtları dağıtan tarafın şansı açıldığında bahislerini 5 dolara kadar düşürüyor, kapandığında da en üst sınıra kadar para sürüyordu masaya. Haftanın ortasında Gronwald 500 bin dolar ilerideydi. Hafta sonunda 600 bin kardaydı. Bir yanında Kalli oyuna devam etti. Akşam yemeğini birlikte yiyip gece yarısına kadar oynuyorlar, sonra bırakıyorlardı. Kumar oynayabilmek için zinde olmak gerekir diyordu Gronwald. Kendini fazla zorlamaya gelmezdi. Gece iyi uyumak gerekliydi. Yediğine içtiğine dikkat etmek, ancak 3-4 gecede bir karılarla yatmak gerekliydi. İkinci haftanın ortalarına doğru Gronwald'in tüm ustalığına karşın şansı dönmüştü. Şans yüzdeleri toz ediyordu onu. İki haftalık oyunun sonunda 1 milyon dolarını kaybetmişti. Önünde kalan son fişleri de sürüp kaybedince Kalli'ye dönüp gülümsedi Gronwald. Keyiflenmiş gibiydi. Kalli'ye bir uyarıda bulunuyordu sanki. ''Hayatın tek kuralı budur işte'' dedi Gronwald. ''Daima yüzdelere göre yaşayacaksın. Yoksa hayatın 5 paralık değeri kalmaz. Hiç unutma bunu. Hayatında hangi işe el atarsan at, şans yüzdelerinin hesabından hiç şaşma.'' 54. Ayrımın sonu. Sayfa 526.